Kıymetli dinleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Ekim 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak programımızda derginin gençlerle soru-cevap bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı "Ecdadımız Efendimiz'i Nasıl Seviyordu?" başlıklı yazıyı aktaracağız. Muhterem Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu alemi teşrif buyurduğu Rebiülevvel ayına vasıl olduk. Sizlerden ecdadımız Osmanlı'nın Peygamber Efendimiz'e nasıl bir muhabbetle bağlı olduklarını misalleriyle anlatmanızı istirham etsek neler söylemek istersiniz? Ecdadımız Osmanlı, padişahından sıradan bir ferdine kadar bütün mümin halkının peygamber aşkıyla temayüz ettiği bir devlettir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her adı zikredildiğinde canı gönülden salatu selam getirmek, büyük bir hürmet hissiyle elini kalbinin üzerine koymak, onun Mevlid-i Şerif'i okunurken veladet anını ifade eden mısraları topyekun ayakta dinlemek gibi sayısız ihtiram tezahürleri bu yüce devletin zirvesindeki padişahlar tarafından bir örf haline getirilmiştir. Yine Medine-i Münevvere postası geldiği zaman abdestini tazelemeden, oradan gelen mektupları öpüp yüzüne gözüne sürmeden ve ayağa kalkmadan okutturan bir tek Osmanlı padişahı yoktur. 6 asır İslam'ın sancaktarlığını ifa eden ve dünyaya İslam'ın zarafet, fazilet ve güler yüzünü göstererek hak ve hukuk tevzi etme şerefine nail olan mübarek ecdadımız Osmanlı'nın Peygamber Efendimiz'e karşı sahip olduğu gönül hassasiyeti meydana getirdiği yüksek medeniyetten çok daha muhteşemdir. Zira onlar asıl sultanlığın o alemler sultanının eşiğinde sadık bir hizmetkar olabilmekle gerçekleştiğini çok iyi idrak etmişlerdir. Ecdadımızın o gönül hassasiyetlerinden birkaç misal takdim etmek gerekirse, Allah'ın yüce ismini ve dinini bütün cihana duyurma gayesiyle seferlerden seferlere koşan Osman Gazi, hayatı boyunca dünyalık namına değil Allah rızası ve peygamber aşkı uğruna mücadele etmiş ve torunlarına da bu ideali en büyük miras olarak bırakmıştır. Hatta bastırdığı ilk Osmanlı akçesinin üzerine bu ideali ifade etmek üzere Efendimizin ismi şeriflerini yazdırmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethinden sonraki ilk icraatlerinden biri, "Seven sevdiğinin her şeyini sever" düsturunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mihmandarı Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin zamanla kaybolmuş olan kabrini hocası Akşemseddin'e keşfen ve kerameten buldurması, üzerine bir türbe, yanı başına da bir cami yaptırması olmuştur. Fatih Sultan Mehmet Han'daki bu engin muhabbet, oğlu 2. Bayezid'e de aksetmiştir. Nitekim 2. Bayezid, kendisine büyük hürmet gösterdiği hak dostu Baba Yusuf'u hacca uğurlamak için ayağına kadar giderek ona bir miktar altın teslim etmiş ve "Bu elimle çalışarak kazandığım helal kazançtır. Bu altınları Ravza-i Tahire'nin kandilleri için harcayınız" buyurmuş ve şöyle ilave etmiştir: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna varınca, "Ey Allah'ın Resulü, günahkar kul Bayezid'in size selamı var. Bu altınları türbe-i şerifinizin kandillerine yağ alınması için gönderdi. Kabul buyurursanız deyiniz." Baba Yusuf gözyaşları içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Sultan Bayezid'in bu arzu halini aynen iletmiş ve Mescid-i Nebevi'nin kandillerinin yağı uzunca bir müddet bu altınlarla alınmıştır. İkinci Bayezid bu altınları kendi eliyle yaptığı el işlemelerini pazarda gizlice sattırarak biriktirmiştir. Mukaddes emanetler Yavuz Sultan Selim Han zamanında İstanbul'a getirilip Topkapı Sarayı'nda Hırkayı Saadet Dairesi'nde büyük bir itinayla korumaya alınmıştır. Bu emanetlerin başında gece gündüz ara verilmeden asırlarca devam edecek bir surette 40 hafız tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edilmiş ve ilk Kur'an okuyan da Yavuz Han'ın kendisi olmuştur. Yine Yavuz Sultan Selim'in Harameyn'i Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere'yi Osmanlı topraklarına kattığı günden itibaren ecdadımız, Peygamber Efendimizin şehrini bir valinin idaresine vermekten haya etmişlerdir. Yönetim işlerine vekalet etmek üzere oraya gönderecekleri idareciye vali unvanı vermemiş, onun yerine Medine muhafızı unvanını edebe daha muvafık görmüşlerdir. Peygamber Efendimizin memleketine saygısızlık olur düşüncesiyle Yavuz Sultan Selim'den Sultan Abdülaziz'e kadar Mekke ve Medine'deki hiçbir yere bayrak ve sancak dikilmemiştir. 1. Ahmet Han her gün mukaddes emanetleri ziyaret etmiş ve bilhassa Efendimizin ayak izlerini yüzüne gözüne sürerek hasret gözyaşları dökmüştür. Bununla da iktifa etmeyip Peygamber Efendimizin Kademi Paki'nin mübarek ayak izinin bir maketini yaptırmış, onu kavuğunun üzerine asarak tedaisinden feyz almaya çalışmıştır. Yine Sultan 1. Ahmet Han her sabah bir kağıda büyük bir hürmetle Muhammed ismi şerifini yazmış ve sarığının kıvrımları arasına yerleştirmiştir. Bununla adeta şunu demek istemiştir: benim büyüklüğüm tacü taht sahibi olmakla değil, senin ismi şerifini her gün başımda taşımakladır ya Resulallah. Ve yine o peygamber aşığı sultan, Resulullah'ın kabrinin kandillerinde zeytinyağının yanması muvafık değildir diyerek, Ravza-i Mutahhara'nın kandillerinde yakılmak üzere gül yağı vakfetmiştir. Sultan 1. Mahmud, aşık gönüllerin Efendimiz'e olan hasretlerini bir nebze de olsa dindirebilmek ümidiyle Ebu Eyyub el-Ensari'nin türbesine Allah Resulü'nün mübarek ayak izini koydurmuştur. Sultan 2. Mahmud döneminde ise Ravza-i Mutahhara'nın yıpranan kısımlarının tamiri ve Yeşil Kubbe'nin yenilenmesi söz konusu olunca işinin ehli mimar ve ustalar padişah emriyle derhal Medine-i Münevvere'ye gönderilmiştir. Bu mimar ve ustalar kendilerine nasip olan bu nazik vazifeyi Efendimizin ruhaniyetini rahatsız edecek en ufak bir kabalığa veya edebe muayir bir harekete mahal vermeden yerine getirebilmek için tamirat esnasında hiç dünya kelamı konuşmamak üzere anlaştılar. Sonra da kendi aralarında şöyle bir dil geliştirdiler: sen bana tuğlayı uzat yerine Allah de. Ben su ibriğini uzat yerine Bismillah diyeyim. Sen çekici uzat yerine La ilahe illallah de. Böylece Yeşil Kubbe adeta bir zikir meclisinin feyiz ve ruhaniyet ikliminde inşa edildi. Bu şerefli hizmette bulunan ustalar her taşı abdestli olarak ve besmeleyle yerine koydular. Yine bu tamir esnasında gürültü çıkarmasın diye çekiçlerine keçe bağlamaları misli görülmemiş birer edep ve hürmet numunesidir. İkinci Mahmud da bu ulvi hizmeti kendisine nasip eylediği için gözyaşları içinde Cenab-ı Hakk'a hamdle şükretmiştir. Abdülmecid Han için Medine'de bir Mescid-i Nebevi maketi hazırlatılmıştır. Bu maket o kadar gerçekçi yapılmıştır ki Efendimizin türbesinin kubbesi çıkarılınca binası, o da çıkarılınca mübarek sandukaları görülebilmektedir. Bu maket İstanbul'a gönderilip padişaha hediye edilmiştir. Hediyenin manevi değeriyle son derece mesrur olan sultan, maketi edeple saklamış, o mübarek beldeleri görememenin hasretini bu maketi öpüp koklayarak gidermeye çalışmıştır. Ecdadımızın Resulullah Efendimiz'e olan hürmet ve taziminin sayısız misallerinden bir diğeri de şudur: 2. Abdülhamit Han, pek çok siyasi ve iktisadi faydalarının yanı sıra peygamber aşığı müminlerin o alemler sultanının nurlu eşiğine yüz sürerek muhabbetlerini arz edebilmelerini de kolaylaştırmak maksadıyla İstanbul'dan Medine-i Münevvere'ye uzanan bir tren yolu yaptırmıştır. Öyle ki tren yolunun istasyonlarını da sünnet-i seniyyeye uygun olması için Peygamber Efendimizin seferlerinde konakladığı yerlere inşa ettirmiştir. Ayrıca Medine tren istasyonunu Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhaniyetini rahatsız etmemek düşüncesiyle Kubbe-i Hadra'dan yaklaşık 2 kilometre uzağa yaptırmış ve Medine içerisinde bulunan bütün rayları üzerinden vagonlar geçtikçe gürültü çıkarmasınlar diye keçeyle kaplatmıştır. Bir de şu muhabbet tezahürünü arz etmek isterim ki, Rebiülevvel ayının 12. gecesi yani Mevlid kandilinde, Medine-i Münevvere'de sabah namazından sonra cemaate şerbetler dağıtılır, kasideler okunur, herkes birbiriyle tebrikleşir, o gün dükkanlar kapalı tutulur ve bir bayram havasında idrak edilirdi. Başta da ifade ettiğimiz üzere Osmanlı Devleti'nin 600 küsur sene devam etmesinin hikmetlerinden biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan bu deruni muhabbetleridir. Unutmayalım ki tarih boyunca Peygamber Efendimiz'e muhabbet ve onu iman heyecanıyla takip etme şerefinin sancaktarlığı şanlı milletimize nasip olmuştu. Bu gerçek ordumuzu peygamber ocağı olarak vasıflandırarak bu şanlı ocağa mensup olan her bir ferdi küçük Muhammed manasına gelen Mehmetçik diye isimlendirmiş olmamızda da sabittir. Hiç şüphesiz ki bu isimlendirme asırlar boyunca ordu millet olarak temayüz etmiş bir milletin her bir ferdinin gücü ve istidadı nispetinde Peygamber Efendimizin küçük bir modeli olma temenni ve niyazının bir ifadesidir. Mehmetçik ismini bugün de muhafaza etmemize rağmen onun temsil ettiği bu duygu ve düşüncelere ne kadar sahip çıkabildiğimizi, fert fert, bütün bir millet olarak nefsimizle sorgulamak durumundayız. Yeniden o büyük şeref ve izzete nail olabilmek için o yüce peygamberi canımızdan çok sevmeli, hayatımızın her safhasında onu örnek alarak hal ve davranışlarımıza çeki düzen vermeliyiz. Bunun için de onu bütün söz ve davranışlarına ilaveten, gönül dokusundan da hisseler alarak kalben tanıyıp tanıtmayı en mühim hayat düsturumuz haline getirmeliyiz. Zira onun gösterdiği yolda yürümek, insanoğlu için yegane kurtuluş, huzur, saadet ve rahmet kapısıdır. Onun izinde yürümek, faziletlerle dolu bir ömür sürmeye vesiledir. Onun izinde yürümek, canlı bir Kur'an olabilme sırrına ermektir. Onun izinde yürümek, Cenab-ı Hakk'ın dostluğuna nail olmaktır. Rabbimiz cümlemize lütfeylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Ekim 2022 sayısından Gençlerle Soru-Cevap bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin imzasını taşıyan ecdadımız Efendimiz'i nasıl seviyordu başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de bir mülakatla devam edeceğiz birlikteliğimize. İrem Özdemir'in Soner Duman'la gerçekleştirdiği İnkara Şartlanmadıysan Sorular Yol Açar başlıklı mülakatı aktarıyoruz. Genç Dergisi'nin 17. yıl hediye kitabı olan Allah'ım Sorularım Bitmedi kitabının yazarı kıymetli hocamız Soner Duman'la kitabı üzerine güzel bir söyleşi yaptık. Dileriz kitabı okuyan herkes sorularına cevap bulur, sadırlara şifa olması niyazıyla. Böyle bir kitap yazmak için sizi kamçılayan ne oldu, yaşadığınız müşahhas bir durum mevcut mu? Bu kitap tıpkı daha önceki Allah'ım Sorularım Var adlı kitabımda olduğu gibi Genç Dergisi'nde yazdığım yazıların toplamından oluşuyor. Bu yazıları yazmama gerek sosyal medyada gerekse reel hayatta muhatap olduğum gençlerin soruları ve gençlerin eğitimcilerinden gelen sorular vesile oldu. Günümüzde akideye ilişkin sorulara Kur'an ve sünnetten verilen cevaplar bilimsel olmadığı gerekçesiyle itibar görmüyor. Siz buna ne gibi yöntemlerle karşılık verdiniz? Akide dediğimiz alan duyuların ötesine uzanan gaybi alandır. Bilimse beş duyuyla kavrayabildiğimiz evreni inceler. Bu anlamda bilimin üzerine konuştuğu şeyle akidenin üzerine konuştuğu şey aynı değildir. Bilimin belirli bir zamandaki verilerini mutlak doğru kabul edip kutsayarak oradan hareketle Kur'an'a yaklaşmayı yanlış bulduğum için bilimselci Kur'an söylemine sıcak bakmadım. Ancak birilerinin bilimi iman hakikatlerini reddetmek için paravan olarak kullanmasına da sıcak bakmadım. İslam, varlık aleminin iman etmek için yeterli olacak delilleri bünyesinde barındırdığını belirterek bunlara ayet adını verir. Ben, yazdığım yazılarda bir yandan Kur'an ayetlerini ve sünnetin buna ilişkin açıklamalarını esas alırken, diğer yandan evrendeki olgu ve kanunları birer ayet olarak okuyabileceğimiz düşüncesinden hareket ettim. İlk kitabın yayınlanmasından bu yana ne gibi geri dönüşler aldınız, içinde unutamadığınız ve bizlerle paylaşmak istediğiniz hatıralar var mı? İlk kitabın yayınlanmasından bu yana son derece olumlu ve güzel geri dönüşler aldım. Burada tek bir hatıraya odaklanmak yerine, özellikle eğitimcilerden, din kültürü öğretmenlerinden ve gençlerle muhatap olan din görevlilerinden gelen son derece güzel geri dönüşlerden söz etmem daha uygun olur. Birçok öğretmen arkadaşımız, imani konuların sunumu noktasında bu kitap sayesinde ellerinin güçlendiğini, dersleri daha rahat işlediklerini söylediler. Bazıları kitabı gençlere tavsiye ettiklerini, kitabı okuyan gençlerin kafalarındaki pek çok probleme cevap bulduklarını aktardılar. KYK yurdunda üniversiteli gençlerle sohbet yaptığını belirten birkaç din görevlisi arkadaş, kitabın gençler üzerinde çok olumlu etkilerinin olduğunu söylediler. Gençlerin hayatında ciddi değişimler yapabilecek nitelikteki bu eseri ortaya koymak sizin hayatınızda bir değişim husule getirdi mi? Daha önceki kitap ve bu kitap vasıtasıyla şöyle bir duygu durumu oluştu. Çevremde inanca ilişkin tartışmalar ve problemlerde gençlerin hangi konulara takıldığını, neleri sorun ettiğini, inkara yönelenlerin bunu niçin yaptığını daha yakından izlemeye başladım. Dinle arasına mesafe koyanların, sınırın öbür tarafına geçenlerin büyük bir kısmının bunu bir bilgiye dayanarak yapmadıklarını, çoğu zaman yanlış anlamalar, ön yargılar, yanlış aktarımlar, Müslümanların yanlış temsillerinin buna sebep olduğunu gördüm. Hal böyle olunca okuduğum her yazıyı, yaşadığım her bir olayı, bununla gençlere nasıl bir mesaj verebilirim düşüncesine odaklanarak yapmaya başladım. Kitapta gençlerin ilgiyle karşılaşacağı sansasyonel konulardan biri de evlilik kader midir sorusu. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Bu konuya ilişkin hem çok sorular aldım hem de bu konunun sosyal medyada çokça sorulduğunu, konuya ilişkin kafa karışıklıkları olduğunu gördüm. Gençlerin kendi geleceklerine dair en çok merak ettikleri iki husus var: iş ve eş konusu. Ne olacağım ve kiminle bir hayat süreceğim soruları. Bu iki sorunun imanın şartları arasında yer alan kadere iman konusuyla nasıl buluşturulup bağdaştırılacağı onlar açısından ciddi bir soru. İş bulamayan, çalıştığı işi beğenmeyen, evlenemeyen veya evlendikten bir süre sonra boşanan pek çok kişiyle karşılaşan gençler, bütün bunların kendi seçimimiz sonucunda mı yoksa ilahi takdirle mi olduğu konusunu ister istemez merak ediyor. İşte bu gibi sebeplerle bu konuya temas etmeyi uygun gördüm. Burada konuya ilişkin herhangi bir ayrıntıya girmem mümkün değil. Gençler bunun ayrıntısını kitapta görecekler. Şu kadarını söylemeliyim, bu evrende Allah'ın bilgisi, iradesi ve kudreti olmaksızın herhangi bir şeyin olması mümkün değildir. Allah için sürpriz yoktur. Bu soru ve cevaplar bir yere varır mı dersiniz? İnkara şartlanmış olanlar dışında bu soru ve cevaplar inanan kimselerin imanlarını artırmalarına, bir delile dayanarak inanmalarına vesile olabilir. Kafasında şüphesi bulunan kimsenin şüphelerinin bertaraf edilmesine vesile olabilir. Kararsızlık içinde olan kimsenin çizginin dışına çıkmayıp içeride kalmaya karar vermesine vesile olabilir. Hatta belki de çizginin ötesinde olanların bu tarafa gelmesine de vesile olabilir. Böyle bir ümidi taşımıyor olsaydım bu kitabı yazmamın bir anlamı olmazdı. Sizce bu sorular biter mi? Yani kitabın devamı gelir mi? Soruların sonu gelmez. Ancak burada soruları iki gruba ayırabiliriz. Temel sorular ve alt yan sorular. Söz gelimi, Allah'ın varlığı, birliği, Kur'an'ın gerçekten Allah'ın mesajı olup olmadığı, Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunun delilleri, ahiretin varlığı gibi temel sorular ikna edici bir şekilde cevaplanmışsa, bunun dışında nispeten daha ayrıntı sayılabilecek diğer sorular cevabını bulmamış olsa bile taşlar yerine oturmuş olur. Söz gelimi, bir kimse Allah'a, Hz. Muhammed'in onun elçisi olduğuna, Kur'an'ın Allah'tan geldiğine inandıktan sonra domuz eti niçin haram sorusunun cevabını bulamamış olsa bile bu durum onun inkara sürüklenmesi gibi bir sonuç doğurmaz. Bu anlamda ben bu iki kitap vasıtasıyla temel sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Bunları bir noktada bitirip kısmet olursa nispeten daha ayrıntı sayılabilecek hususlara sıra gelecek. Kısa kısa, hayatınıza değer katan bir alışkanlığınız, okuma alışkanlığı. Yorulduğunuzda tutunduğunuz şevk dalınız, Kur'an okumak ve dinlemek, güzel bir ilahi dinlemek, yorulduğum işi bırakıp bir başka işe geçmek, zaman zaman yürüyüş yapmak. Vesvese geldiğinde baş etme yönteminiz, kesin iman ettiğim şeyleri bir daha hatırlamak. Kur'an okumak, şeytandan ve nefsimin şerrinden Allah'a sığınmak, konuya ilişkin geçmiş alimlerimizin ve günümüzdeki uzmanların açıklamalarını okumak. Hayatınızı değiştiren üç soru, niçin varım, huzuru nasıl bulurum, ölüp gittikten sonra bile olsa adımın hayırla yad edilmesini nasıl sağlarım? Sorularınıza cevap bulduğunuz menba, mentor ve mesnet, ben sorularıma hep geçmişteki alimlerimiz bu soruya nasıl cevap vermişler perspektifinden bakarak cevap arıyorum. Çünkü eskilerin dediği gibi gök kubbe altında yeni bir şey yok. Benim sorun ettiğim şeyleri mutlaka geçmiştekiler de sorun etmişler ve bu soruya cevap vermek için mutlaka izahlar getirmişlerdir. Beni hiç boş çevirmeyen alimler arasında İmam Gazali, Fahrettin Razi ve İbn-i Kayyım el-Cevziye'yi özellikle anmam gerekir. Onsuz olmaz dediğiniz üç kitap Kur'an dışında. Riyaz-ı Salihin, Nevevi, İhya-u Ulumiddin, Gazali, Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen. Değerli dinleyenlerimiz, İrem Özdemir'in Soner Duman'la gerçekleştirdiği İnkara Şartlanmadıysan Sorular Yol Açar başlıklı mülakatı paylaştık. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Ekim 2022 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.